İzin bu dəfəki qonağı Almaniyadakı Muğam Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Abdülqadir İnaltəkindir.
Azərbaycan poeziyası ilə nə dərəcədə tanışsınız? Ümumiyyətlə, tanışsınızmı?
Müəyyən qədər tanışam, bəli. Mən özümlə Azərbaycan ləhcəsində həm danışmaqda çox xoşluyuram, həm yazmaqda çox xoşluyuram.
Müəyyən qədər də danışırsınızmı hamı ilə, yoxsa ki
Azərbaycana? Yox, mən Azərbaycanda çoxlu tanıdığım ziyalılarımız var, professorlar var. Mən bunlarla ildə 5-6 dəfə xarici ölkələrdə beynəlxalq simpoziumlarda iştirak edirəm. Yəni onlarla tez-tez belə simpoziumlar səbəbilə görüş keçiririk. Və mən Türkiyədə olanda da, hələ bu yaxınlarda da, yəni bir neçə simpoziumda bir yerdə olduğum insanlar oldu. Yəni mən həmişə onlarla oturub dururam, onlarla söhbət edirəm. Hətta elə olur ki, eyni anda Türkiyəli elm adamlarıyla Türkiyə türkçəsiylə danışan da o saat özümü köklüyürəm Azərbaycanlılara dönürəm və onlarla danışıram. Onlar da elə məhəttəl qalır ki, mən Azərbaycanlıyam ya Türkiyəliyəm, belə.
Yəni, kimlər sizə enerji verir bizim poeziyada?
Yəni, mən o...
Sizləri bəyənmirsiniz, təbii ki.
Yəni, şair şairdir. Hər şeydən əvvəl əgər o özünü ortaya şair kimi təqdim eləmişsə, qoymuşsa, lap o bir dənə şeir yazmış olsun, ya müstəqil kitab, əsər yazmış olsun, fərqi yoxdur. Şair kitabına görə yox, şeirinə görə şair qəbul olunur. Ona görə də Sovet dövrünün şairlərindən, təbii ki, tanış olmasam da onları şeirlərindən və şeirlərinin içərisində gizlədikləri, o hər şiir eyni zamanda da şairin bir təsviridir. Mən belə görürəm. Və o şeirlərdən təbii ki, sağlığında görmədiyim, tanımadığım, hətta Azərbaycanlıların da təbii ki, o son nəsillərin tanıyamadığı insanları mən əsərlərindən, şeirlərindən duymağa çalışıram. Amma onların artıq sonuncu nəslinə mən özüm də canlı olaraq imkan olub və çatmışam. Baxtiyar Vahabzadə ilə çox yaxın olmuşam, çox yaxın münasibətlər saxlamışam. Demək olardı ki, bir mənəvi ata oğul qədər bir-birimizə yaxın olmuşuq və mən onun əsərləri üzərində də, şeirlər üzərində də səsli bir işlə başa çatdırmışam və həyata keçirmişəm. Buna görə də mən Baxtiyar Vahabzadəyi xüsusilə yaxınla tanıdığım üçün onu biraz daha təhlil etmə imkanı tapdım və Baxtiyar Vahabzadə doğrudan da mən 21-ci əsrə mühürünü, öz mühürünü vurmuş bir şair kimi qəbul edirəm. O təkcə Azərbaycanı yox, həm də Türkiyənin və Türk dünyasının da bir şairi kimi artıq öz məqamına çatıbdı. Düşmənə qarşı o
Qadir bəy, şairlər və demokratiya. Niyə şairlər demokratdan daha çox millətçi kimi görünürlər?
Bilirsiniz, bu şairlərin əsas qədim ustaları aşıqlar olub, ozanlar olub, məlum. Ozanlar isə xalqın sinəsindən çıxmış insanlardır. Bunlar qədim tarixdə də kənd-kənd gəzən, qəsəbə-qəsəbə, hətta belə kiçik-kiçik otaqların, o çadraların yaşandığı Orta Asiya tarixindən götürəndə görürüz ki, onlar belə elin, obanın içində səyahət edərək insanlara öz dəyərlərini, öz milli, mənəvi xəzinələrini insanlara müəyyən yollarla deyiblər. Və bunlar da nəticədə tədricən inkişaf edə-edə günümüzə qədər gəlib, sonra işte bu şairlik dediyimiz, poeziya dediyimiz, aşıqlıq sənəti dediyimiz, folklor dediyimiz ümumi bir qarp diliylə deyəndə bax bu xəzinə ya da bu xırman ortaya çıxır. Bunun içərisində hamısından müəyyən qədər hissələr var. Ancaq o kökə inəndə baxırsınız ki gerçək xalq ozanları xalqın yanında dayanıbdır. Hakimiyyətin yanında yox. O istəyir bir oba beyi olsun, istəyir bir hakimiyyət mövqeyində bir sultan olsun, ya bir Kaan olsun, Hagan olsun. Bax, bunlara qarşı təbii ki, hörmətlərini saxlayıblar. Xalqın istəyini, arzularını onlar o məqamlara xalq adına çatdırıblar. Buna görə də mən şəxsən həqiqi mənada bu yola qol qoymuş olan şairləri mən xalqın tərcümanı kimi görürəm. Elə də olmalıdır. Harda bir oğul var igid doğulan, özünü bu halqa xiləskar qılan, bu vətən yolunda sərgərdə olan, quşansın qeyrətin silahlarını, qaytarın özümə torpaqlarımı. Sökmədi gözlənən şəfəqin danı, harda vətən deyən oğullar hanı, Xocalı, Fuzuli, Ağdam, Şuşanı, söndürdülər yanan ocaqlarımı, qaytarın özümə torpaqlarımı. Qubadlı Əsgəran, Hadrut, Ağdərə, Cəbrayıl, Zəngilan, Küsüb Qədərə, Car çekin ellere, çıxın sefere, ucaldın göylere bayraqlarımı, qaytarın özümə torpaqlarımı. Salıblar serime amansız derdi, mənə bir ömürlük izdirap verdi. Xocavənd, Kəlbəcər, Laçın, Xankəndi, adı tək taleyi Qarabağımı, qaytarın özümə torpaqlarımı.
Bizim bu dəfəki qonağı Almaniyadakı Muğam Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Abdülqadir İnaltəkindir.
Sizcə demokratiya qurmayan, qura bilməyən bir xalq üçün demək olarmı ki, o şeir yaza bilmir?
Yox, indi bu demokrasiya bir rejimdir, bir idarə sistemidir, bir hakimiyyət sistemidir. Yəni demokrasi deyəndə bugünkü dünya 21-ci əsrin qlobal məntiqindən baxanda demokrasinin də doğrudan nə oldu bilinmir, məlum deyil. Almanya'ya görə demokrasi bir başqa şeydir, Fransa'ya görə bir başqa şeydir, Türkiyədə bir başqa şeydir, Azərbaycanda bir başqa, Amerikada bir başqa. Yəni, misal üçün götürək Azərbaycanın bugünkü siyasi məsələsini. Bu Qarabağ üzərindəki məsələdə demokrasi harda yer almalıdır? Bu aydındır. Bunun üstündə heç müzakirə də lazım deyil, mübahisə də lazım deyil. Irak məsələsi üzərində demokrasi kimin yanında olmalıdır? 1 milyon 200 min insan qaynaqlarda, mətbuatda gedən məlumatlara görə bu insanlar ölübdür. Bunların nə qədəri işğalcı dövlətlərin düşməni olubdur? Necə faiz misal üçün? Qalanı qadınlardır, qocalardır, uşaqlardır, kimsəsiz, silahsız insanlardır. Üçüncü dünya ölkəsi kimi ya da üçüncü dünya kimi adlandırılan dünyanın o üçüncü pilləsi olan Afrika dünyaya nəfəs verir. Kakaosuyla, kafesiyle, tropikal meyvalarıyla vesaire vesaire. Amma bu insanlar dünyada ən qısa ömürlü insan kimi qadınları 42 yaşında, kişiləri 39 yaşında rəhmətə gedir. O yaşa çatana qədər də insanlar demək olar ki yarı və yarı ölü yaşayırlar. Onda demokrasi hardadır? Evvela bir demokrasinin tam təsvirini ortaya koymak lazımdır. Neye göre demokrasi, kime göre demokrasi, ne kadar demokrasi? Ha sonra ondan bakmak olar ki demokrasi doğrudan da beşeriyetin bugünkü mühtaç olduğu idari sistemdir mi? Yani size gelen de demokrasi olur, mene gelen de demokrasi olmur. Onda bu haksızlık olur. Yani ben şahsen Avrupa'da çok uzun iller, lap uşaklıktan orada büyümüşem, tahsilimi de orada almışam. Ama Avrupa'da demokrasinin men olduğuna şahsen özüm inanmıram. Yani ben bunu her gün içinde yaşayan birisi kimi görürüm. Yani bunu ben ele bele bir karşı inançtan ya karşı medeniyetten gelen birisi kimi de demirəm. Adi bir insan gözüyle bakıram. Yani benim de şahsen ömrümün içerisinde defalarla şahit olduğum hadiseler de olup. Buna göre yani adi bir mesel çekmek gerekirse Almanya'dan böyle tam optimal bir misal kimi. Almanya'da bir kanun var. Umumi devletin anayasası dediğimiz kanun. Ve bu kanunun içinde ikinci bir kanun çerçevesi daha var. Bunun adı da yabancılar kanunu. Yani eğer bir kanun varsa ben o ülkede iş görende o ülkenin bir vatandaşı kimi aynı hakları menden talep edirler. Yani vergisini ve ona benzer daha başka şeylere. Aldığım her malda devlete vergisini ödüyorum. Her şeyde beni öz vatandaşıyla aynı meqama koyur. Ama hakkımı bölmeye gelende beni yabancılar kanunu çerçevesinde muhatap kimi kabul edir ve mene o noktayı nezerden bakır. Ben de derim ki ahı sen menden iktizadi meselede fiziki cehetten, iş gücü cehetinden istifade ediyorsan eyla ama hakkımı verme noktasına gelende neye göre mene bu umumi kanun çerçevesine salmırsan mene ancak hususi bir yabancılar için yaranmış kanun çerçevesinde kabul ediyorsan. Böyle çıkır ki ben birinci sınıf vatandaşla aynı megamda değilim. Ben ikinci megamda bir vatandaş kimi gediren burada bu saat. Yani böyle bir şey olabilir. Elbette ki hariçten gelen insanların müeyyen kanun kaydalara uyması için misal bir vize almak için harici bir millet kimi gidebilir. Ancak orada yaşama ve işleme hakkına sahip olmuş. Hatta oranın vatandaşı kimi artık o ülkeye her cür hizmet eylemiş ve bugün de dünyada ehalisi 1 milyondan aşağı olan milletleri, devletleri nezere alarak desek 6 devletin 7 devleti evezleyecek kadar bir Türk milletinin varlığı Avrupa'da Avrupa'ya nefes verir. Hem ekonomik cehetten, hem siyasi cehetten, hem ilmi cehetten, hem içtimai, hem senet, her bir şeyde. Ve bu insanlar ancak yine de her ülkede, hansısa bir ülkede yaşıyorsa, siz orada ancak yabancılar yasası çerçevesinde bir insan varlığı kimi kabul olunursunuz.
İki kapılı bir handa gidirem, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Tutak ki İsviçre'ye gelirsiniz ya Fransa'ya, orada siz özünüze göre bir fikriniz var ve bu fikri aydın bir şekilde demeyi istersiniz ki tarihte misal için bir Ermeni soykırımı Türkler tarafından hayata geçirilmeyip, bu iddia doğru değil. Bunu diyen kimi siz artık mevcut kanunlar çerçevesinde büyük bir kabahat işlemiş olursunuz ve bu çerçevede siz mahkemeyle yüzleşirsiniz ve mahkemenin verdiği karar esasında da sizi salırlar türmeye. Bu bugünkü modern, muasır dünyada Avrupa devletlerinin ve dünyaya da demokrasi dersi geçen devletlerin ortaya koyduğu bir insanlık dışı, demokrasi dışı bir rejim şeklidir. Misal için bugün 1 milyon insan, dediğim gibi yine dünyada sayı yarım milyon olan devletler var. Azerbaycan'daki kaçkınlar bugün dünyada ehalisi 1 milyon olan bir devletin mevkiinde, seviyesinde bir kaçkını 20 ildir öz torpaklarında, öz diyarından sürülen bu insanlar her türlü beşeri haktan mahrum şekilde yaşıyor. Bu 1 milyonun insanın içerisinde doğrudan dünyanın da sülhüne, inkişafına hizmet edebilecek insan gücü çıkabilirdi. Ama bu insanlar yok olup gelir. Ve neticede bütün bunları yakınlaştıranda deyirik ki 21. esir mevcut o tırnak içindeki demokrasinin kurbanıdır. Ben böyle bakıram.
Son vermek istedim ki demokratik Almanya'dan Azerbaycan vatandaşı nece görünür? Yani Azerbaycan'daki olaylar nece görünür? Neler gurur verir, neler kan garaldır?
Yani Azerbaycan'ın umumiyetle hariçte çok böyle ses getiren faaliyetler olmuş. Çünkü Azerbaycanlılar artık teze harice Avrupa ülkelerine çıkırlar. Ama Azerbaycan kökeninden olan, Cenubi Azerbaycan'dan, Güney Azerbaycan'dan ve Türkiye'den olan Azerbaycan asilli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var. Bunlar hususuyla da Almanya'da çok geniş şekilde cemiyetleşmiş müesseseler var. Bunlar müeyyen zamanlarda hem milli bayram kimi, hem o özel günler kimi, 20 Yanvar, Kocalı faciası kimi günleri kaydedirler. Azerbaycan sefirliğinin demeli nezdinde aparılan faaliyetler olur milli bayramlarda ve diğer o özel günlerde. Bunlara iştirak edirler. Türkiye'nin oradaki varlığı Azerbaycan'ı da özüyle bir yerde aparır. Yani atılan her adımda demek olar ki orada bir Azerbaycan unsuruna artık rastlanır. Azerbaycan artık o kabığının içerisine sıkışmış bir vaziyette değil. Müeyyen kadar artık tedbirler ili erzinde tes olur. Sonra 2008. yıl Almanya'da Azerbaycan ili ilan edildi resmi olarak ve bu 2008'in 1 yanvarından 31 dekabrına kadar çok güzel faaliyetler oldu. Benim de Azerbaycan'dan tanıdığım çok değerli ziyalılarımızdan konferans için gelenler oldu. Benim de şahsen iştirak ettiğim konferans oldu. Türkiye-Azerbaycan işbirliğiyle tarihte Ermeni soykırımı, yani Ermenilerin Türklere karşı türettiği, hayata geçirdiği soykırım, hem Karabağ ama hem de Osmanlı Devleti zamanı, o üsyanların baş verdiği zamanda hususuyla Türkiye'nin şark bölgesindeki o hadise, Kars, Erzurum ve o zonada olan hadiseler de nezere alınarak orada Türkiye'nin Dil Tarih Kurumu Başkanı Profesör Yusuf Halaçoğlu'nun başkanlığında böyle bir güzel tedbir de geçirildi, beynelhalk simpozyum. Yani böyle şeyler artık tez orada hayata geçir, göze sataşmaya başlıyor. Yani diyebilirim ki çok yakın gelecekte Azerbaycan'ın hem manevi değerlerini nümayiş ettiren elmi ve medeni faaliyetler, hem siyasi faaliyetler artık tez dillenecektir. Koymayın ömrümü boranda kışta, olmasın cihanda yuvasız kuşta, yurtsuz ocaklarda yanmaz ataşta, yandırın yurdumun çıraklarını, kaytarın özüme torpaklarımı. Her bahar çiçekler açmamış solur, bağlar bar vermemiş virane olur, ümidim kesilir, içim yas dolur, ağaçlarım tökür yarpaklarını, kaytarın özüme torpaklarımı. İller ötür, gençliğime gün düşür. Kocalıram, saçlarıma den düşür. Yurt yerinden üreğime ün düşür. Harayı kar edir kulaklarımı. Kaytarın özüme torpaklarımı. Dur ayağa, kılınç kuşan, min ata. Mene daha oğul demesen ata. Bu lekeyle yaşayaram ben ata. Çağır mezarında yatanlarımı. Kaytarsın özüme torpaklarımı.
Abdülkadir Bey, siz söylediniz söhbetimizin evvelinde ki tez siz gelip gidirsiniz Azerbaycan'a. Neler sizin hoşunuza gelir, neler gelmir?
Dünyada hiçbir şey yok ki 100% siz onu beğenesiniz ya da siz onu beğenmeyesiniz. Beğendiğiniz şeylerin içinde müeyyen kadar beğenmediğiniz şeyler de olabilir. Tabi bu beşeri münasebetlerde de böyledir. En yakın dostunuz olan insanın da beğenmediğiniz cihetler olabilir. Tabii ki Azerbaycan'da da hususiyle narahatçılık veren şeyler var. Bunun da başında ne kadar acı da olsa bir hakikat. Bu hürmet meselesi bir defalık lağvolunmalıdır. Yani rüşvet tabii ki Azerbaycan'daki değiliş tarzıyla diyorum. Ben şahsen çok uzun iller Azerbaycan'da olmuşam. Burada müeyyen kadar da medeniyete ait işler görmüşüm. Ve bunlar tamamıyla içtimai faaliyet kimi hayata geçip de bunun başka hiçbir yani ticari ya da başka maksatla olmayan işlerdi. Ve Azerbaycan'da görülen bu işlerin müddeti arzında ben özüm de şahsen çok doğrudan da yürek ağrıdan hadiselere şahit olmuşam. Şahsen özüm bizzat bu işlerle muhatap olmuşam. Bu beni şahsen çok narahat eder. Yani bir millet kimi bizim temelimizde, egidemizde olmayan şeyler bunlar. Biz eksine dağda bir bağdan götürdüğümüz bir salkım üzümün ya bir ağaçtan götürdüğümüz derdiğimiz bir almanın bile evezi olan pulunu o ağacın budağına asıp giden bir milletin evlatlarıyık ya da öyle bir milletin nümayendeleriyik. Neyin ki Azerbaycan'da yani Türkiye'nin bir büyük vilayeti evez edecek kadar bir ehalidi. Burada bu yollara baş koşmaya hiç ihtiyaç yoktu. Yani bu Azerbaycan'ın tarihine de, halkına da, değerlerine de düz gelmeyen bir meseledi. Bence bu mesele hallolsa Azerbaycan'da her şey hallolacaktı.
Bakı'yla bağlı münasebetiniz, Bakı'nı beğenirsiniz mi?
Ben elbette, ben Bakı'nı beğenmekten de öte, ben Bakı'nı herden bir görmediysem doğrudan da darıkıram. Yani Bakı'nın umumi o şeyi var, bir ruhu var, ben onu özüm duyuram. Tarihte var olduğu bir esrarı var, tilsimi. Ben onu duyuram ve doğrudan da ne kadar şerayet pis de olsa, yani Azerbaycan'ın içinde hususuyla Bakı böyle bir yer ki adeten bir magnet kimi insanı çekir. Tabii ki o herkesi belki çekmir bilmiyorum ama beni çekir. Evvelce İstanbul için bu sözler, bu tasvirler danışılırdı. Hatta İstanbul üçün ayrı bir İstanbul olarak bir İstanbul hayatı, İstanbul terzi İstanbul'a olan muhabbetten emele gelmişti. Ve bunu birçok şairlerimiz de şiirlerinde, eserlerinde tasvir etmişlerdi. Doğrudan da indi ben özüm şahsen bunu Bakı'da da bizzat yaşadığım için derim ki hakikaten insan bazı duyulmayan şeyler var ki onu hisseden de artık elinde olmur. Bir şeyler var ki sizden asıl olmadan sizi öz istikametine aparır.
Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım. Anam doğma vatanım sen Azerbaycanım.
Umumiyetle böyle içtimai hayatta çok ciddi şeyler yok menine rahat eyleyen. Bir şehir kimi yani onlar da bu biraz da gelecekte. Çünkü 50 il, 60 il, 100 il milletlerin tarihinde il kadar sayılır. Yani Azerbaycan 20 illik bir azatlık dövrü geçirir ve bu 70 illik bir Sovyet dövründen sonra buna uygunlaşmak tabii ki çetindi. Bir evvelki nesille bir sonraki nesil arasındaki mesafeler farklıydı. Ve sonra Sovyetler dövründeki o kapalı hayat indi birdenbire açılıptı. Siz aynı anda özünüzü bu global sisteme uygunlaştırmalısınız ama aynı zamanda da öz arazinizin içerisinde öz ahalinizi inkişaf ettirmelisiniz. Yani hem bir tarafta değerleri koruyacaksınız hem bir taraftan o eğleyebilmediğiniz yani o 72 illik zaman arzında elinizden çıkmış olan şeyleri berpa eyleyeceksiniz. Ama hem de inkişaf eden dünyayla aynı yolda yarışa gireceksiniz. Yani bunlar hamı bir arada olur. Hususıyla da Azerbaycan'ın geçirdiği 3 ağrılı dövür oldu. Bunun birisi Kocalı soykırımında ama o tabii ki Karabağ meseleleriyle bir yerde gitti ama en ağrılısı Kocalı'da yaşandı. Birisi 20 Yanvar oldu. Birisi de işte işte 95. ildeki o sülh hadiselerinden sonra 20% torpakların işgal altında kalması ve 1 milyon kaçkının öz torpaklarından didergin düşmesi. Bu da Azerbaycan'a elave bir yük getirdi. Bütün bunları bir arada Azerbaycan'ın yola vermesi doğrudan da çetindi. Azerbaycan'daki müeyyen problemler ki bu içtimai hayatta insanlara pis tesir eder. Bak bunların kökünde yatan nedenler de var. Bunları da görmek lazım. Ama tabii ki küçede giden bir koca ninemiz, koca babamız ya da bir kasıp insan ne kadar bunlar hakikat olsa da ahirde yakın olarak size bu sualı verir. Es benim çöreğim hardan gelmeliydi? Yani mesele çörek üstünde gelir. Yani bu insanlar aslında biz doğrudan da dözümlü bir halkız. Tarih boyunca da böyle olmuşuz. Bu insanlar çok şey talep eylemir. Bu insanlar çok az şeylerle de hoşbeht olabilir. Ve özlerini temin edebilirler. Esas olan burada hakkın saklanmasıdır. Hakka halel gelmemesidir. Bu ışıkların tez tez sönmesi, suların nöbeyle akması vesaire bunlar çok hırda şeylerdi. Bunlara halkımız artık özünü öğreştiripti. Şahsen ben böyle öğreşmişim. Yani 93. ilden bu tarafa ben hatta bana burada dostlarım sual verir ki sizin Almanya'daki şeraitinizi biz bilirik. Ama siz o şeraite rağmen burada nece dözürsünüz? Ben de derim ki o benim için banka içerisindeki balık gibi. Ben burada deryada üzürüm. Deryanın içerisinde her şey olar. Canavarlar da olabilir. Ama esas vehşi hayvanın, vehşi bir varlığı yaşayacağı mekanda vehşi olmalıdır. Yani onun ruhuna uygun olmalıdır. Avrupa'daki gördüğümüz o suni şeyler ki var. Yani biz onları 1200-1300 yıl evvel bizim konak otaklarımız ayrı idi. Bizim hatta hayvanlarımızı bağladığımız özel yerlerimiz vardı. Hemen dövürde Avrupa hele ağaç üstünde leylek misali yuvalarda yaşıyordu. Yani hele bugün de Avrupa tuvalet medeniyetini tarihine yazabilmemiş. Biz ise at belinde otağımızın yanına ikinci bir otağı da hamam ihtiyacı için, tuvalet ihtiyacı için dikmişik. Biz böyle bir millet olmuş. Ona göre de ben Avrupa'daki bu suni renklenmiş şeyleri çok da ciddi görmüyorum. Çünkü benim elimde olan bir tane bayatımı evezleyecek Avrupa'nın 500 yıllık tarihine evez edebilir. Benim bir bayatımda, bir laylamda, bir nağılımda geçen hadise. Ben böyle bakıyorum.
Kadir Bey, Azatlık Radyosu'yla ne vaktan, ne derecede tanıştınız?
Azatlık Radyosu'nu ben herden internetten kulak astıram. Ama birinci defa sizin görüşünüzde olurum. Ve Azatlık Radyosu'yla evvel de Bakı dolanda da böyle yayında kulak asırdım. Ama umumi desek yani ben Azatlık Radyosu'nun verilişlerini açığı diyeyim yani böyle tam dakik takip etmiyorum. Çok beğendiğim verilişler de oldu. Hususıyla Bahtiyar Müellim'le ölmemişten evvel bir veriliş getmişti. Bilmiyorum o hansı şeyin altında gelir programda. Tanımışlar program böyle. Ve orada ben o Bahtiyar Müellim'in iştirak ettiği bu tanımışlar programının bir neçe varyantlarına ben kulak asmışım internette. Doğrudan da ben onu çok yüksek kıymetlendiririm. Dakik sual, dakik cevap. Yani artık çok fazla böyle şeye ihtiyaç yoktu. Günümüzde her şey insanların beyni o kadar dolu ki bir şeyin çerçevesini çok da geniş tutmak, çok informasyon vermek, çok malumat vermek manasına da gelmir. O manada ben onu çok böyle yığcam bir program kimi kıymetlendiririm.
Ben inanırım ki bu verilişten sonra siz bize daha ciddi, daha dakik kulak asacaksınız, daha testsiz.
İnşallah.
Oldu, çok sağ olun, ben teşekkür ederim size.
Ben de teşekkür ederim. Can oğul dur ayağa, yatan halkı oyandır. Sana vazife verip atan halkı oyandır. Yatılası gün değil, utan halkı oyandır. Vatanı korumayan özmenliğini danar. Vatan deyilen zaman akan sular dayanar. Şirin yukular ancak vatanda şirin olar. Vatanın ağuşunda yatanda şirin olar. Arzular metlebine çatanda şirin olar. Vatansız ocakların tongalı cılız yanar. Vatan deyilen zaman akan sular dayanar. Bizi yakıp yandıran bu amansız oda bak. El oğlu peren düşüp dönüp elde yada bak. Yurdumun torpağında dövran sürür gede bak. Kökünden sınan budak ancak sobada yanar. Vatan deyilen zaman akan sular dayanar.
Medeniyet ve demokrasiya silsilesinden olan bu iz bitti. Mən aparıcı Sevda İsmailə, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli Sizinle düz bir haftadan sonra görüşeceğiz. Sağ olun, azatlığın izinden çıkmayın.
Könlümün sevgili mehbubim anem.
Bizim kalbimiz.